Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir başlıyor.
Uğursuzluk var havada. Yağmur yağdım yağacağım diyor. Gece biraz atıştırmış. İnşallah diyoruz. Başka elimizden bir şey gelmediği için. Barajlarımız dolsun.
Susuz kalmayalım.
Sen kalmıştın geçenlerde.
Geçen kaldım. Bir hafta, 5-6 gün kaldık ve çok çok kötüydü.
Fakir misin sen? Kötü sitede mi oturuyorsun?
Kötü sitede oturuyorum. Deposu var ama işe yaramayan diyelim. Evet. Neyse, bu arada da efendim sularımızı dikkatli kullanalım. Yine bir çarşamba keyifle oturduk mikrofonlarımızın başına. Yağmuru çok seviyorum ki sabah da çok güzel ıslandım, bilerek ıslandım yani. Keyifli bir program olacak. Çok değerli bir konuğumuz var efendim. Duygu Çalışkan, Oktay bizlerle, uzman diyetisyen. Sormak istediğiniz sorularınız varsa, mesajlarınız, iletmek istediğiniz, bence bugün çok soru gelecek diye düşünüyorum. Çünkü benim aklımda da çokça soru var. Bize nasıl ulaşacaksınız? 0312 alan koduyla 302 25 25 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Duygu Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Ben iyiyim, çok teşekkürler. Sizler?
Biz de iyiyiz.
Numarayı doğru söyledin mi?
Söyledim mi kızlar? Söylemişimdir canım, niye yanlış söyleyeyim? İstersen sen de tekrarla.
Yayın var mı? Evet. Onda ne var? Ankara alan kodu kaç?
0312.
Ve de?
302. 302 25 25.
Erzurum.
Neymiş?
Aldım beyler.
Evet.
Aldım, ne kadar güzel her şey.
Çok. O zaman sen devam et şimdilik.
Buyurun size mikrofon.
Evet. Sen çok çabuk vazgeçtin sanki. Ufak teknik arızalar diyelim efendim. Çok keyifli bir yayın olacak, tekrar ediyorum. Evet Duygu Hanım. Nereden başlasak, nasıl yapsak? Bugün bol bol bilgi edineceğiz, neler öğreneceğiz? Ben de çok merak ediyorum. Neler yemeliyiz, neler yememeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Bunların hepsini öğreneceğiz.
Konuşacağız.
Biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi
tabii
tanıyalım.
Tabii ki. Ben Hacettepe mezunuyum. 2004 mezunuyum. Artık eskilerden oldum galiba. Yeni jenerasyonla artık yaş aldığımızın farkına varıyoruz. Hacettepe'den mezun olduktan sonrasında yüksek lisansımı da Hacettepe'de yaptım. Sonrasında özel birkaç muayenehanede çalıştım ben. Şimdi de bir ortağımla beraber, arkadaşımla hem beslenme danışmanlığı yapıyoruz. Sporculara, gençlere, öğrencilere, kilo vermek isteyenlere, şeker hastalığı olan, kalp damar sağlığı ile ilgili sıkıntıları olan kişilere yardımcı oluyoruz açıkçası. Bazen de bazı özel kurumlar, devlet kurumlarına da danışmanlık yapıyoruz. Çünkü artık herkes çok hareketsiz olduğu için kendi yaşantısında, iş hayatında, artık o kişilerin de bazı motivasyonlara ihtiyaçları var. Bazı önerilere ihtiyaçları var ve rutinde de kontrol ettiğimizde onlar da çok güzel hedeflerini tutturmaya başlıyor. O yüzden artık kurumsal danışmanlıklar da çok önem kazandı. Artık eskiden yoktu, daha bireyseldi. Şimdi hiç kimse hiçbir şeye vakit ayıramıyor. Spor dahi bile olsa o kadar bir koşturmaca içindeler ki. O yüzden iş yerine bizi çağırabiliyorlar. Biz iş yerinde onlara danışmanlık yapabiliyoruz. Bu şekilde bir değişiklik var. Artık yıllar geçtikçe yeni şeye adaptasyonlar yaşıyoruz, yeni dönemlere açıkçası.
Tabii, çağa ayak uyduruyoruz.
Aynen.
Gerek gıdalar da ayak uyduruyor. Evet. Olumlu ya da olumsuz yönde söylüyorum bunu.
Evet ve artık...
Kurumsal şeyler, çok özür dilerim.
Buyurun.
Yani ne yapıyorsunuz? Hepsi aynı şeyleri mi yiyorlar, siz söylüyorsunuz?
Hayır. Herkesi ilk önce tabii ki çok büyük sayıda çalışan yerlere de gidebiliyoruz. Onlarla işte 15 günde bir, haftada bir birebir olaraktan görüşülüyor. Sağlık problemlerini öğreniyoruz. Kan tahlillerini inceliyoruz. İhtiyacı olan kişilere daha birebir öneride bulunuyoruz. İhtiyacı olmayıp genel bir beslenme planı isteyenlere de ayda bir, 3 ayda bir takip ediyoruz. Ve bir de kişilerden geri bildirim alınırsa, yani örnek veriyorum işte ben spor yapabiliyorum ama sporda nasıl beslenmem gerekiyor? İşte bizim ailede kalp damar sağlığı ile ilgili kolesterol yüksekliği var, bununla ilgili bize bir seminer verir misiniz dedikleri zaman belirli aralıklarla o kurumlara, konferans salonlarında seminerler veriyoruz. Bu şekilde en azından destek oluyoruz.
Peki, şeyi boş verdik. Şimdi kurumsallığı boş verdik. Bireysel olarak en çok hangi yaş grubu gelir?
Yani şöyle, kendisine daha çok dikkat eden kısım ve artık biz, bilmiyorum biliyor musunuz, Türkiye artık obezite anlamında Avrupa'da ikinci sıralara geçti. Evet, her şeyde olduğu gibi en kötülerde biz en iyi sıralarda oluyoruz, en yüksek sıralarda oluyoruz. Artık obezite gerçekten çok çok önemli ve artık çocuğu, yani bunda artık bir yaş kısıtlaması yok. Çünkü bize 10 yaş grubu da daha fazla gelmeye başladı. 25-30 yaşta var. 50 yaşın üstündekiler artık daha çok sağlık sorunları için geliyorlar ama kilo problemi için daha çok 50 yaştan 10 yaşa kadar olan bir geniş bir portföy var açıkçası.
50
ama kilo vermek
deyince gözümden süzülen 2 damla yaş.
Biz nerede? Biz de yakınlaştık artık açıkçası. 50 yaş hani o kadar da yüksek bir yaş değil.
Tabii. Yani peki cinsiyet olarak?
Cinsiyet olarak kadınlar daha çok. Erkekler daha kısa sürede bitiriyor açıkçası programları. Çünkü daha katı bakıyorlar. Daha birebir yapıyorlar diyetlerini. Ve ben 3 aylık kendime bir dönem hedef koyuyorum. Bu 3 ay içinde her şeyi dört dörtlük yapacağım deniyor. Ama kadınlarda birazcık daha esnemelere daha çok denk geliyoruz. O yüzden o programlar daha uzuyor. O yüzden de belki de daha çok kadınlarla beraber oluyor gibi geliyor olabilir,
evet,
bize de.
Yani bana sorsanız ben öyle derdim.
Hani aynen. Böyle bir, yani erkekler de geliyor ama kısa dönemde bitirdikleri için onları bir 3 ay görüyoruz. Ondan sonra geri gidiyorlar. Ama bazı programlarım nasıl sürüyor? 12 ay boyunca süren programlarım da var. Ama hiçbir zaman bir erkek danışanımı 12 ay boyunca görmüşlüğüm yok açıkçası.
Erkekleri takdir ettik değil mi bu konuda?
Bu konuda evet. Ve koruma anlamında da, hani o anlamda. Ama kadınların da düşündükleri, onların ev içinde koşturdukları şeyler de çok daha farklı. Hani herkesin temas ettiği görevleri, rolleri çok farklı olabiliyor açıkçası. O yüzden kadınları da farklı bir yere koyarım o anlamda. Hani zorlukları daha fazla.
Kadınların sosyoekonomik şey
rolleri
nasıl?
Ve şey.
Yani sana gelenler arasında sosyoekonomik açıdan hangi gruplar yoğun geliyor? Şimdi önce bir istatistik yapıyorum ben.
Bu kadar istatistik anlamda şey yapmadım ama yani ekonomik durumu iyi düzeyde olanlar geliyor açıkçası. Orta düzeyde de gelenler var çünkü sağlığı önemli olduğu için ona bir bütçe ayırıyor. Ben bu süre içinde bu bütçeyi ayıracağım ve ben sağlığıma kavuşmak istiyorum. Sizden sürdürülebilir sağlıklı bir beslenme planı almak istiyorum diyor. Çünkü artık sosyal medya olsun, internet olsun, yani bundan 10 sene 15 sene öncesinde biz bu kadar diyetlere maruz kalmıyorduk. Kafamızda bu kadar soru işaretleri olmuyordu. O kadar çok bilgi kirliliği var ki, yani kişiye özgü çünkü artık bu diyet listeleri, beslenme planları veya ekonomik durumlarına göre şekillenebiliyor. O yüzden kişinin kafası karman çorman bir şekilde geliyor. Ben diyor, bana ne olur süzgeçten geçirin, bana uygun bir beslenme planını yazın. Ona göre ben de bu yolda devam edeyim sağlıklı bir şekilde diyor.
Siz de pişik diyorsunuz tabii değil mi? Öyle hemen pırt diye bir şey var mı?
Ben de onu söyleyeceğim.
Şimdi şu, ben şunu da sorayım, ondan sonra daha da karışmayacağım. Sizi baş başa bırakacağım. Yani özellikle 3 tane olabilir, 2 tane olabilir, 1 tane olabilir. Bizim bugüne kadar beslenme ve diyet anlamında doğru bildiğimiz yanlış, kocaman yanlışlardan ilk üçü, biri, ikisi neyse bize ne söylersin?
Kocaman büyük bir yanlış.
Hep doğru biliyorduk da aslında öyle değilmiş.
Yani hep kafayı karıştıran şey mesela yumurtadır. Evet. Yumurta hani hiç tüketilmemesi gerekir diyen var. Sporcularda 6 tane tüketilmesi gereken diyenler var. Kolesterolü yüksek olan kişi, ben sadece haftada bir gün tüketmem gerekiyor diyen kişiler var. Yumurta açıkçası bizim için anne sütünden sonrasındaki en sağlıklı besin.
Bak,
o yüzden
Duygucuğum çok özür dilerim. Şu anda benim Instagram sayfamdan 5 kişi izliyor. 5'i de erkek.
Ne güzel. Eğer soruları varsa birebir söyleyelim.
Vallahi varsa onlara. Söyleyin.
Onlar için de hani yumurta olaraktan girmiştim ama yumurtayı eğer spor yapıyorlarsa, yumurtayı mesela eğer kolesterol yükseklikleri çok fazla değilse her gün ikişer tane bile tüketebilirler spor yapıyorlarsa. Ama daha fazlasına zaten ihtiyaçları yok. Ama bir kişinin kolesterolü yüksekse günde bir tane bile tüketebilir. Daha fazlasına ihtiyaç yoktur. Yani hiç tüketmemek, aksine şu anda hani maliyetler de arttığı için, hoş yumurtanın da maliyeti arttı ama bir ete göre daha kaliteli bir protein olarak düşünüyoruz. O yüzden yumurtayı uzaklaşmasınlar yumurtadan ve yumurtaya yer versinler. Bu birincisi. İkincisi, şu anda en çok kafayı karıştıran en önemli şey de işte karbonhidratla ekmekler yenmemesi gerekiyor. Bu da çok doğru değil. Bireysel özellikler çok çok fazla. Ekmek, ketojenik diyetler var. Ketojenik diyetlerde ekmekler, karbonhidratlar kısıtlanıyor ama aksine biz ekmeği kısıtladığımız zaman ekmek ve ekmek ürünlerini lif miktarımızı gün geçtikçe azaltıyoruz. Azalttığımız için kolesterol anlamında da bağırsaklarımızda o yağı bağlayan en önemli liften uzaklaşmış oluyoruz. Yumurta yemiyorum ama halen kolesterolüm yüksek. O zaman lifi az tüketiyorsunuz. Yani ekmeği belki tüketmiyorsunuz, belki bulguru tüketmiyorsunuz. Ekmek noktasına normal. Geliyoruz. Tam tahıllı. Yani çocuklarda 10 yaşına kadar belki beyaz ekmek falan tarzındaki şeyleri daha çok verebiliyoruz. Çünkü demir eksikliğine neden olabiliyor fazla tüketimi de, bazı kişilerde kansızlıkları varsa. Ama biz yetişkinler ve 20 yaş üzeri, 15 yaş üzeri kişilerde elinde sonunda tam tahıllı, çavdar, yani beyaz ekmek haricindeki ekmekleri tercih etmek zorundayız. Ama artık herkes, her aile aman ekmek yemesin deniyor. Ekmek yemesinler, tamam peki, ama ekmeğin yerine geçen dediğimiz bulguru tüketsinler. İşte ne bileyim, bazen bakliyatları da bunlar yerine koyuyoruz. Kuru fasulye, nohut, bunları da tercih edebilirler. O yüzden ekmekten uzaklaşmak değil, ekmeği tek başına algılamıyoruz. Ekmek ve ekmek yerine geçenlerin tüketilmesi gerekiyor. Tabii ki glutenle ilgili sıkıntı yaşamıyorsanız. Evet. En çok bunun ikisini söyleyebilirim ve en değişmez şu anda bütün araştırmalarımızda en önemli nokta şu. Akdeniz tipi beslenme izlenmesi gerekiyor. Akdeniz tipi beslenme de sebzesi, meyvesi bol, kırmızı eti daha az, haftada bir veya iki porsiyon anlamında daha az ve mümkün olduğunca zeytinyağı ağırlıkta kuru yemişlerle destek aldığımız bir beslenme planını takip etmemiz gerekiyor hayatımızda.
Duydunuz. Sohbetimize bir müzik arası vereceğiz efendim. Selin Geçit seslendiriyor.
Aradım defalarca, yanayım yanacaksam. Seni bulamayınca uykudan uyandım, uykudan uyandım. Ah, ne zaman bitecek bu hücum, bu keder, sonu yok mu bunun? Denedik ama kırdın güvenimi, peki kimde suçlu?
Sensiz, güzeller yolumuz uzun.
Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz sorularınızı bekliyoruz Sayın Hocama. Nereye bekliyoruz? 0312 alan koduyla 302-25-25 numaralı telefona. Efendim çok önemli konular, konuğumuz çok değerli. Yok mu hiç sorunuz? Benim çok sorum var. Bakalım hocam neler diyecek bana. Şimdi ben size geldim. İlk olarak, evet alıyordur herhalde. İlk olarak nasıl bir uygulamayla başlıyorsunuz?
Şöyle, ilk önce bize geldiğiniz zaman kas yağ ölçümü yaptığımız bir cihazımız var. Bu kas yağ ölçümünü yaptıktan sonra hedeflerimizi belirliyoruz. Hı-hı. Örnek veriyorum, kilo vermek istiyorsanız eğer, hı-hı, bu hedef kilonuza ne kadar sürede ulaşabiliriz, sağlık için yüzde kaç yağ oranına sahip olmamız gerekiyor, bunu hedefliyoruz, sizinle konuşuyoruz. Bel çevrenizi ölçüyoruz. Hı-hı. Bel çevresi çünkü kalp damar sağlığı açısından bizim için çok çok önemli. Sonrasında sizin kan tahlillerinizi analiz ediyoruz. Yaptırmış olduğunuz doktorun yönlendirdiği şekilde istediği kan tahlillerine bakıyoruz. Burada kolesterol yüksekliği var mı, şeker var mı, vitamin eksiklikleriniz var mı? Bunları saptıyoruz ve buna göre doktorunuza tekrardan yönlendiriyoruz. Kullanmanız gereken vitaminler, mineralleri doktorunuzla zaten ayarlıyorsunuz. Sonrasında bize programa başlamadan öncesinde 3 günlük veya 4 günlük en azından yediklerinizi, içtiklerinizi filtresiz bir şekilde, sanki bizimle görüşmemiş bir şekilde yazıyorsunuz. Saatleriyle, miktarlarıyla. Hatta bunun yanına artık biz bağırsak hareketlerini de eklemeye başladık. Aa, hani çünkü artık herkes stresten kaynaklı, dediğim gibi hareketsizliğinden kaynaklı bağırsak hareketlerinde bir yavaşlamayla karşı karşıya kalıyor. Bağırsak hareketlerini yazıyorlar. Gaz ve şişkinlik var mı? Bunları yazıyorlar. Ve biz bunları sonraki geldiklerinde önümüze koyup bakıyoruz. Baktığımız zaman beraber orta noktayı bulmaya çalışıyoruz. Örnek veriyorum, sabah hiç kahvaltı yapmadan çıkanlar da var. Sevmeyenler var, mide bulantısı yaşayanlar var. Onlarla beraber birazcık şikayetlerini dinleyerek, öğrencilerde biz mümkün olduğunca sabah kahvaltısı, evet belki sofraya oturmasalar bile bir şeyler yiyip çıkmalarını istiyoruz. Ailesinin destek olabileceği, kendisinin yapabileceği örneklendirmelerle planını yazıyoruz. Birkaç seçeneklerle beraber.
Peki öğretmenim. Şimdi kahvaltı deyince bunu sormasam çatlarım. Yine iki tane şey geliyor bize. Sürekli bilgi geliyor. Yani her alandan geliyor. Bir, kalkar kalkmaz yemek yemeyin. İki, kalkar kalkmaz kahveye şey yapmayın, başlamayın. İçmeyin. Doğru mu yanlış mı?
Şimdi bu kişisel bireysel özelliklere göre değişiyor. Hayatı boyunca gerçekten kahvaltı yapmamış olan bir kişiye siz kahvaltıyı veremeyebiliyorsunuz. Zorlanıyor. Ama ben o kişiye diyorum ki eğer kahve de içiyorsa mide asitini arttırdığı için ilerleyen dönemlerde mideyle ilgili sıkıntıları artabiliyor. O zaman diyorum ki kahve tek başına içeceksen bile kahveni koy, yanına birazcık kuru yemiş koy. Belki günlük meyve tüketiminde hiç yapmıyorsanız eğer onun yanına en güzel yakışacak kuru meyvedir mesela. 3-4 tane kuru kayısı tüket diyorum. Kalkar kalkmaz bazıları çok acıkabiliyor ama ben açıkçası kalkar kalkmaz yapabilenler varsa yapmaları taraftarıyım. Kan şekerlerini dengeleyerek çünkü kalkıyorlar. Evet, hormonlarla ilgili farklılıklar var ama gene dediğim gibi bireysel özellikler de var. Şeker hastalığı olan bir kişiye birazcık daha bekle, 5 saat sonrasında saat 12'de 7'de kalkıyorsa mesela sabah 12'ye kadar aç kal dediğimiz zaman zaten o kişinin yaşam kalitesi düşmeye başlıyor. İşinde odaklanamıyor, mide bulantısı yaşıyor, baş ağrısı, migren atakları oluyor. O yüzden o kişiye kahvaltısını yapmasını öneririm. O yüzden bu çok Yani kişiye özgü, bireysel bir öneri olur açıkçası. Ama kahvaltı yapmayana da illa zorlayıp yapın demiyoruz. Ama bir şartla, özellikle de kadınlarda belli bir yaştan sonra adet düzensizlikleri veya stressel veya kilo vermede çok zorlanıyorlarsa ve o kişi sadece 12'den önce kahvaltı yapmıyorsa, birazcık yaşam tarzını değiştirmesi için sabah kahvaltısı hadi yapalım. Bu sistemle gitmişsiniz bunca zamandır, kilo almışsınız ve kilo verememişsiniz. Sistemi değiştirelim, bir uyaralım diye sabah kahvaltısı yaptırdığımız da oluyor. Eğer inatlaşıyorsa, ben öğlen yemek istiyorum sadece diyorsa, arada bir böyle bir değişiklik yapabiliyoruz.
Deniz nasıl bu konuda?
Deniz çok iyi. Her sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Her gün yumurtamızı yiyoruz. Çeşitlendirmek zorundayız. Çünkü çocuklar gerçekten tek tipten hoşnut kalmıyorlar, sıkılıyorlar. Yaptığım şeyleri de söyleyeyim. Patatesli omlet yapıyoruz yeri geldiği zaman. Krep yapıyoruz. İşte arada bir bu sütle karıştırılan gevreklerden yapılıyor. Ama en azından bunu meyveyle zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bazen canı hiç istemediği zaman sadece süt ve meyveyle de çıkarttığımız oluyor. Ama hiçbir şey yemeden mümkün olduğunca o evden çıkmasını istemiyoruz. Çünkü kişi kahvaltıyı yapmadığı zaman o kan şekerini dengeleyemiyor. Ve gün içinde sürekli bir atıştırma ihtiyacıyla da karşı karşıya kalıyor.
Bunu tabii söylemesi kolay. Mesela, tabii yani nare humusunda o yapmıyor kahvaltı. Yani şöyle.
Sevmiyor mu
mesela? Yumurta yemiyor, hı-hı, peynir yemiyor. Tamam. Yiyece şeyler çok klasik. Mesela? Mesela şey, tahin pekmez ekmek.
Tamam.
Reçel ekmek.
Tamam. Süt içiyor mu?
Süt içmiyor.
Tamam, onu da
zaten
içmiyor.
Süt içmeyin diyor doktor. Geçen o gün
İşte o kişiden buradaydı. Kişiye göre değişir. Yani şikayetlere göre.
Bir şey katmaz dedi açıkça.
Yok, bence katar fazlasıyla.
O gün kurne aynı yerdesiniz.
Orada bir konuşuruz
tekrar. Kahvaltıda
konuşuruz tekrar.
Yani bu konuda tabii hep biz çaresizce. Şimdi en son o gün onu demiştim. Şimdi sen bunu dedin. Bunu
ben şöyle bir şey yapabiliyorum. Mesela... çocuklar keki sevebiliyor, o brownie falan tarzındaki kekleri. Şimdi mesela yurt dışında ve Türkiye'de de artık muzlarla işte yumurtayı çırpıp içine işte yulaf unu koyup içine belki birazcık çikolata veya lezzetlendirmek için işte kuru dutun un haline getirmek. İşte keçi boynuzu özü tarzındaki şeylerle tatlandırarak küçük küçük muffin tarzında kekler yapılabilir. En azından içinde yumurtası var mı? Var. Meyvesini alıyor mu? Alıyor. Az çok tatlısını da alıyor. Yulafını, karbonhidratını da alıyor. O tarzda mesela tüketilebilir.
Buyurun.
Mesela.
Peki su diyetine ne diyorsunuz hocam?
Su diyeti benim hiç önermediğim bir şey açıkçası. Bunu sadece kanser olan, yani ben onun temelinin olduğunu çok düşünmüyorum. Sadece kanser vakalarında, bu bizim kendi hücrelerimizi, kötü olan hücrelerimizin vücut tarafından yok edilebilmesi için, otofaji dediğimiz sistemin tetiklenebilmesi için veriliyor. Ama bunun bu kadar ayda bir, hatta işte 7 gün 8 gün süren su diyetleri de var. Hayır, bunlar aksine vücudu gerçekten bir strese sokan bir şey. Benim danışanım da yaptı, bir doktor danışanıyla beraber, doktoruyla beraber 3 günlük yaptı. Sonra bir 15-20 gün sonra bir daha yaptı. Evet, ilk başta kendisini iyi hissetti ama tansiyonla ilgili sıkıntılar yaşadı. Ve sonrasında biz hızlı bir şekilde kilo almaya başladık. Bunu kilo vermek için yapmadı. O beyin sisini yok edebilmek için. Ama ben, hani yapılacaksa belki bir günlük olabilir. Ama daha fazla ve sık sık olması taraftarı hiçbir şekilde değilim. Yapacak olan kişinin de ilaç kullanıp kullanmadığına, tansiyonun olup olmadığına muhakkak bakılması gerekiyor. Bir doktor kontrolüyle muhakkak yapılması gerekiyor. Önermiyorum açıkçası,
evet,
o
bu
su
konuda,
diyetine.
Evet, çok...
Kilo vermek amaçlı hiçbir şekilde yapılmaması gerekiyor. Mantıklı değil çünkü.
Ya muhakkak doktor kontrolünde yapılmalı. Evet. Çok bilinçsiz konuştuk ya, çok bilgi kirliliği var.
Aynen.
Sosyal medyadan ne diyorlarsa, işte ben şu kadar kilo verdim ki, doktorun yorumuyla değil. Kişilerin kendi başına yaptıkları yorumlarla insanlar onu deniyorlar ve çok,
evet,
çok
çünkü
görüyorum.
İyi olan şey bir anda yayılabiliyor. Kötü olan da yayılıyor açıkçası.
Yani öyle.
Ama herkes birbirine, bu kadar kilo vermiş, boyunu düşünmüyor, hareketini
tabii,
düşünmüyor, daha öncesinde ne yediğini, ne içtiğini düşünmüyor.
Evet.
O yüzden çok çok farklı. Artık genlerimiz de çok önemli rol alıyor açıkçası. Şimdi iğneler kullanılıyor mesela, evet, kilo vermek için. Çok farklı artık 3-4 kategoride olan iğne şeyleri var, portföyü var. Son iğnelerde mesela kişi gerçekten tıkanıyor, midesi anlamında bir şeyler yiyemiyor, mide bulantıları yaşıyor. İşte o dönemde biz proteinlerini muhakkak vermesini, almasını istiyoruz ki o işte herkesin, medyanın pompaladığı işte kas kaybı oluyor diye söylüyorlar. Kişi bilinçsizdir, sadece tartıdaki değerine bakıyor ama aksine görünüşüne baktığı zaman kas kaybettiğinin farkında değil ve o iğneleri bıraktığı zaman kendi yaşam tarzında değişiklik yapmadıysa tekrardan aynı şekilde o kiloyu alacak. Ama o iğneyle çok güzel kilo verenim de var, takıla takıla kilo verenim de var. Yani kilosu 140-150 olup da ayda sadece 1 kilo 2 kilo verenim de var. Yani bu kişinin geçmişiyle alakalı, genleriyle alakalı. Her iğne yapan, her ilacı kullanan, her diyeti yapan aynı cevabı alacak diye bir şey yok maalesef ki.
Benim şahsi şu sorum var. Ben sabahları muhakkak yarım litre su içiyorum aç karnı.
Güzel bir şey.
Güzel bir şey.
Günlük en azından almanız gereken suyun da bir kısmını karşılıyorsunuz.
Senin bile doğru yaptığın şeyler varmış
gibi. Yani arada bir çıkıyor. Ama hocam yani hani şöyle bakınca tabii sağlık gözün duydunuz.
Gerçekten iyisiniz. Duydum.
Çok teşekkür ederim. Efendim şimdi Bit Pazarı bölümündeyiz. Bit Pazarı. Hafta ne var acaba? Tam da ilginç bir konu. Tam hocama da uygun.
Ben varımdır yani sen, pazarısa.
Şimdi o kadar da
yaş
demeyeyim.
Yaş itibariyle.
O kadar da demeyelim.
Ya söyleyeyim de mutlu olma olacak. Yani.
Tamam, mutlu oldum. Yürüyüş bandı, yani koşu bandı var. Spor salonlarının en vazgeçilmezi ve çok işe yararı. Yürümek yerine onları tercih ediyoruz tabii koşullar nedeniyle. Bunun tarihçesine baktığımızda 19. yüzyıla gidiyor. İngiltere'de işkence aleti olarak tabii ilk kullanımı mopshanelerde iyileştirmek için toplu olarak işte gardiyanlar bakarken toplu yürüyorlar ya bunları diyorlar bir sistem içerisinde yürütelim ve Jack Dickens'tı galiba böyle bir yol buluyorlar ve ilk başlangıcı tabii çok amatör sonra bu günümüze gelerek spor salonlarının vazgeçilmez aletlerinden bir tanesi oluyor efendim.
Zaten spor salonu da diyette bir nevi işkence değil mi zaten yani?
Bakış açısına göre değişir.
Ama cevap veremedik.
ben gitmiyorum ama ben yürümeyi tercih ediyorum. Açık havada yürümeyi tercih ediyorum. Günde en az 2 saat yürüyorum.
Bence çok güzel. Şöyle bir
niye yürüyorsun? Bir.
Neden yürüyorsunuz?
Köpeğimi gezdiriyorum.
Oh süper.
Yoksa hayatta yürümez yani.
Koşturuyordur inşallah sizi.
Koşturuyor.
Süper.
Peki aralıklı beslenme oruç diyorlar.
Aralıklı oruç.
Evet bu nedir?
Aralıklı, i̇yi bir şey midir? Aralıklı oruç evet iyi bir şey normalde. Kan şekerini dengelemek açısından gene güzel. Ama aralıklı orucun da çok çeşitlilikleri var. Biz normalde 16 saatle 14 saatlik bir açlık dilimi diye düşünüyoruz. Ama bunu herkes yapacak diye bir şeyimiz, kaydımız yok hiçbir zaman. Yapılan araştırmalarda aralıklı oruç diyetinin olumlu sonuçları varsa da gene kişisel olaraktan olumsuz sonuçları da gözlemlenebiliyor. O yüzden kişi kendi değerlerine, kendini nasıl iyi hissedip hissetmediğine bakarak bunu uygulaması gerekiyor. Buradaki en önemli sıkıntı ne? Mesela kişi sabah kahvaltısını atlıyor. Öğle yemeğini olur da işinden dolayı yiyemiyor. Zaten ben 16 saat aç kalıyorum. Sadece akşam yemeğimi yiyeyim diye tek öğünle kalıyor. Zaten aç kalmam gerekiyormuş diye düşünüyor. Fakat kişi tek öğünle bütün hayatını devam ettirdiği zaman farkına varmadan lifini azalıyor. Proteinini azalıyor. Vitaminlerini, minerallerini azalıyor. İşte bu noktada yaptığınız şeyde sadece saatin değil, esas içeriğinin önemi ön plana çıkıyor.
Peki yani Duygu, tek öğün mü, iki öğün mü?
İki öğün muhakkak olması gerekiyor. Koşu, değil mi? Muhakkak, sabah, evet. Ve aralarda da bunun meyvelerle veya işte kuru yemişlerle veya süt ve süt ürünleriyle desteklenmesi gerekiyor. Kaba bir şey
yapar mısınız 24 saatte ne yapacağız?
Yani şöyle söyleyeyim, bizim esas amacımız şudur. Her öğünümüzde bizim bir tabak formatımız vardır. Hı hı. Bir yuvarlak tabağı düşünün. O yuvarlak kare tabağının... Olmuyor. Yok, yuvarlak. Yuvarlak. Kare de olur, sıkıntı değil. Dörtte birini en kötü protein dediğimiz... kıymasıyla, tavuğuyla, yeri geldiği zaman yumurtası, peyniriyle bir dörtte birlik bir tabak. Geri kalan dörtte birini karbonhidratlar dediğimiz, yani dört kaşık kadar pilavı, makarnası, işte yeri geldiği zaman kinoası, bakliyatları gibi bir şey. Ve diğer tabağın yarısının mümkün olduğunca en renkli olanlarından salatasıyla, meyvesiyle desteklenmesi gerekiyor. Bu tabak sporcu olursa o karbonhidrat miktarı dörtte bir değil, yarı yarıya mesela olması gerekir. Eğer kolesterol yüksekliği varsa belki oradaki eti bakliyata çevirmeye çalışabilir. Akşam öğününü de gene bu şekilde yapıp aralarda ne tüketmedi? Sütümü yoğurdumu almadım. Benim kalsiyuma ihtiyacım var. Protein takviyesine ihtiyacım var. Araya en azından bir süt, yoğurt, kefir gibi bir şey koymak. Meyvelerimi tüketemiyorum çünkü benim şeker sıkıntım var. Zaten karbonhidratımı almışım o tabakta. Pilavım, makarnam, bir de meyvemi tüketirsem kan şekerim çok hızlı yükseltir diye düşünüyorsa ara öğününe meyvesini koyabilir. Ama en önemli olan şey şu, aralıklı oruç diyetinde. Gerçekten akşam saat 6'dan 7'den sonrasında bir şey yenilmemesi bizim için en önemlisi. Bazı kişiler ne yapıyor? 2'de kahvaltısını yapıyor. Zaten 16 saatlik açlığım var benim. Ben saat 8-9'da bile yesem o akşam yemeğini yeterli diyor. Hayır, buradaki amaç sirkadiyen ritim denilen güneşin ışıklarıyla bizim yemeği sonlandırmamız gerektiğidir. 8'e 9'u sonlandırdıktan sonra bana çok büyük bir katkısı.
Yani yemek bitti 6'da 7'de.
Tamam.
Ne yapılır sonra?
Bitkisel bir şey. Yani bitki çayı içebilirsiniz. Normal suyunuzu içebilirsiniz. Çok acıktıysanız lif anlamında ben bazen havuçları veriyorum. Şimdi kırmızı pancar zamanı mesela. Pancarı haşlayıp mesela en kötü onu kare kare kesip yiyebilirsiniz. Eskiden bardaklarda böyle şey havuçlar, salatalıklar ikramlık olarak verilmez miydi kokteyl alanlarında? Ne vardı? Kuru pastalar da o kadar fazla yoktu zamanında. Onlar yenilirdi. Yani illa bir şey yemek zorunda değilim ki. Kitap okurken bir şey yemek zorunda mısınız? Vakit geçer. Kızınızla oynarsınız, eşinizle sohbet edersiniz, dışarıda yürürsünüz. Geçer. Yemek yiyerek vakit geçmiyor zaten. Kişi o stresini yiyor.
Ben ne yiyebilirim diye soruyor 15 dakikada bir.
Stresinizi yemeye çalışıyorsunuz da o yüzden o kıtır kıtır şey havucu vermemizdeki esas mantık o. Hmm. Salatalıkta kişilerin niye kıtır kıtır bir şeylere gidiyor? Ya kuru yemişe, ya çekirdeğe, evet, ya cipse gidiyor. O duygularını yemek, evet, diye o zaten söyleniyor.
Çok kötü o zaten. Yani reflü açısından falan da.
Tabii ki.
Değil mi? O,
aynen. Çünkü sindireme durumunuz var.
Peki son kaç dakikamız? 14.56'da şarkı girecek diyorlar. 5 dakika sorun var mı?
Şöyle günlük ne kadar su içeceğiz? Yani bu kişiye göre değişir.
Yani ben ortalama şöyle söyleyebilirim. 2 litreyi bulmaya çalışın. 1,5-2 litre ortalamada gitmesi gerekiyor. Muhakkak içilmesi gerekiyor. Ama kişi eğer çayını, kahvesini çok fazla içiyorsa her içtiği çayın yanına veya kahvenin yanına aynı miktarda suyunu koysun. Çünkü o çay, kahve benim için diüretik dediğim idrar söktürücü bir etkisi var. Hmm. Zaten o suyu almamla atmam bir olacak. O yüzden en azından o desteği suyla almam gerekiyor.
Şey, peki kahve, sütlü kahve arasında bir seçim?
Sütlü kahve ile normal kahve arasında çok büyük bir fark yok.
Hayır. Yani bana doktorum böbrek taşı açısından dedi ki, sütlü iç kahveyi çok içiyorsan dedi.
Çok çok fazla, yani içine koyduğunuz kahve miktarı gene aynıysa istediğiniz kadar sütle koyun. Sanırım fark etmez
doktor,
ki.
Doktor, vallahi senin bir sorunun var.
Onun düşündüğü bakış açısı işte, o ne taraftan bakıyor, ben ne taraftan bakıyorum. O yüzden kahve için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ve günlük zaten tüketilmesi gereken, alınması gereken bir kafein miktarı vardır. Yani onu şöyle söyleyeyim, bardak hesabıyla söyleyebilirim, 3-4 kupanın üstüne çıkmayın deriz. Türk kahvesi olursa o da işte bir kupaya denk gelir. Küçük çay bardaklarımız var. 2 çay bardağı bir kupaya eşittir. Yani sadece çay bardağı olarak çay içiyorsam 8 bardağı geçmeyeceğim. Sadece kahve olarak içeceksem de 4 kupa kadar kahvenin üstüne çıkmamamız gerekiyor.
Yani 8 çay, 4 kupa kahve uygun mu?
Artı yok, hayır.
Ya
İkisinden birisi. Öncesi sonrası. Onun öncesi ve onun sonrası. Yani bu sorulara geldik.
Sanıyorum doktorları daha çok seviyorum.
Aynen öyle.
Peki son 3-4 dakikan var.
Peki ne söylerim
sen,
diye.
Bize ne diyeyim söyleyeceklerini söyleyeceğiz. Uygulamayabiliriz başka. Ama dinleyeceğiz.
Esas Haldun abiyi bir hizaya getirmem gerekiyor. Gece ara öneri yapmasın diye.
Göbek konusunda ne yapılabilir? Erkeklerin i̇şte, büyük sorunu.
Göbekteki en önemli nokta zaten kan şekerini dengeledi mi dengelemedi mi sorusu. Kişiye arkadan baktığınızda zayıf ama yan tarafa döndüğü zaman bel çevresinin genişlediğini görüyorsunuz. Bu kişi zaten az yiyordur bütün bir gün boyunca. Yani alması gereken enerjiyi alıyordur, zayıftır. Ama aldığı şeylerin içeriği ya çok karbonhidrat ağırlıktadır ya çok yağlıdır. Ya da kuru yemiş ağırlıktadır.
Hangisi?
Bir de uzun açlıklar çekiyordur. Yani o zaman aralarda sürekli her seferinde kaş hareketleriyle Haldun abi beni buradan yönlendirdiği için her seferinde değiştiriyorum. Eğer aralarda da bir şeyler yiyorsa o kişi işte tatlı ve kuru yemiş çok fazla yiyip yağlı yediğini bana gösterebilir. Çünkü fazlası bu karın bölgesine deponu. Bir de en önemli şey hareketsiz.
Evet.
Akşamları veya buradayken mesela dışarısı çok güzel. Ben ne güzel arabamı uzaklara park ettim ve yürüdüm. Siz de öyle her sabah yapıp akşamları da yürüyebilirsiniz. En azından bir 5-10 dakika bile bizim için avantajlı.
Yapabilirim tabii ama işte yapasım yok.
O zaman doktorları sevmeye devam. Beni sevmeyeceksiniz.
O zaman Duygucuğum.
Belki yani, vitamin, mineral anlamında tabii, bir şey söyleyebilirim. Tabii. Yani çok şu sevindeyiz. Anda... Her yerde gene her şekilde herkes ben bile yeri geldiği zaman kan değerleriniz düşük şunu kullanabilirsiniz diye yorum yapabiliyorum. Ama bunu esas söyleyecek olan evet doktorlar başta sonrasında bizler sonrasında da eczacılar. Ama bunlarda en önemli nokta kriter acaba o kişi hangi ilaçları kullanıyor? Bu ilaçlarla bu vitaminlerin bir etkileşimi var mı? Kan tahlillerimde yeteri kadar zaten değerlerim yükseldiyse daha fazlasını almama gerek var mı? Bunları muhakkak 3 ayda bir veya 6 ayda bir kan tahlillerini yaptırarak aldıkları vitaminleri değerlendirmeleri gerekiyor. Doktorlarıyla veya sürekli gittikleri bir diyetisyenleri var ise. Bu bir. İkincisi internet ortamından gerçekten her zaman her şekilde İlaçlara ulaşılabiliyor, fiyatlar anlamında daha uyguna düşebiliyor. Ama en son biz de bir konferansa gittiğimizde Tarım Bakanlığı'ndan gelen oradaki yetkili kişiler bize dediler ki merdiven altı o kadar çok ürünün taklidi yapılabiliyor ki evet. O yüzden lütfen eczanelerden almaya çalışın. Sizi zehirleyeceğinden kaynaklı değil, verdiğiniz para gene boşa gidebilir, boş bir toz da içebilirsiniz. O yüzden gerçekten etkinliğini almak istiyorsanız lütfen ve lütfen eczanelerden alın ve lütfen internet ortamında zayıflamayı reklam olarak söyleyen şu ilaç kesin 10 kilo verdirtiliyor denilen şeyleri lütfen kullanmayın. Özellikle de eczanelerde satılmıyorsa hiçbir şekilde bulaşmayın
sana
derim.
Sana söylüyor.
Evet ben kullanmayacağım bundan sonra sevgili.
Duygu'm çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Yani bunları biliyoruz.
Kulağımıza küpe edeceğiz. Umarım
İnşallah.
İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz de edeceklerdir. Arada bir gelip bize bu dersleri verirsen seviniriz.
Evet. Sevinirim ben
her
de.
Zaman
her zaman için.
Çok
keyifli.
Teşekkür ediyoruz. Efendim birebirin birinci bölümünü bitirdik efendim. Müzik arasıyla devam ediyoruz. Sezer Sarıgöz'den dinliyoruz. İyi dinlemeler.
Korkmadan yürüyorum karanlığa. Ah bir bilsen nasıl zor geliyor hayat. Ayrılıktan yana bu şarkılar varken bitmek bilmeyen bütün bu yaşanmışlıklar. Good.
ne ay geceden ayrılmayı bırakır ne de ben senin güzel gözlerinden kaçmayı ölümden korkuyorlar oysa ki senden ayrılmanın acısını bilmiyorlar.
Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir devam edecek.